Ayrım 23, Turnike, Hakan Erol, sayfa 237. Bana yatakta fantezi anlat. Cemaatten kaçarak daha sonra Kanada'ya yerleşen Seda Işıldar da 18 yaşından küçük olduğu dönemde Oktar'ın tacizlerine maruz kaldığını söylüyordu. Hatta bir keresinde Oktar'ın kendisine zor da sahip olmaya çalıştığını ve bu yüzden bayıldığını da ifade eden Işıldar, bu tacizlerin birinde Oktar'ın bana yatakta fantezi anlat dediğini aktarıyordu. Cemaatten yıllar önce ayrılmış olsa da yaşadıklarının etkisinin geçmediğini söyleyen Seda Işıldar, hala antidepresan ilaçları kullandığını ifade ediyordu. Ses kaydı. 1998 doğumlu EHK, cemaatten 31 Mayıs 2018 yılında ayrılıyordu. Ülkücü bir aileden geliyordu. 18 yaşından küçük olan EHK'nın en önemli yanı, Oktar'ın tacizlerini ses kaydına almasıydı. EHK, Oktar'ın cinsel ve sapkın fantazilerini anlatıyordu. EHK'ya, göz makyajını kedi gibi yap, gözlerinin altına ve üstüne kalem çek diyen Oktar, EHK'nın ağzından içki içmesini ve kucağına oturmasını istiyordu. Oktar'ın tacizlerine uğrayan EHK, Oktar'ın gülmemem gerektiği, onu sikecekmişim gibi bakmamı, orospu gibi bakmamı istediğini söylüyordu. Oktar'ın yanındayken ses kaydı yapan EHK'nın elindeki delil çok kritikti. Taciz isimli ses dosyasını mahkemeye sunan EHK, Oktar'ın foyasını da ortaya çıkarıyordu. Söz konusu ses kaydında neler mi vardı? Ses kaydı dosyası mağdurların beyanlarını açıkça doğruluyordu. Ses dosyasının bir bölümünü inceleyelim. Adnan Oktar. Neyse artık ya, şu güzelliğe bak kardeşim. X kadın şahıs. Evet maşallah. Y kadın şahıs. Heybetli kadın maşallah. Adnan Oktar. Kadın bembeyaz. X kadın şahıs. Maşallah. Adnan Oktar. Dön bakayım şuraya. Baksana şu. X kadın şahıs. Maşallah. Adnan Oktar. Canım benim. Isır ısıra bildiğin kadar. X kadın şahıs. Evet. Adnan Oktar. Maşallah. X kadın şahıs. Maşallah. Adnan Oktar. Canım benim. 9. bölüm. Bitirirken. Oktar iktidarı ve hırsı seviyordu. Bunun için de kimin yanında yer alması gerekiyorsa cemaatiyle birlikte orada mevzileniyordu. Bu nihai amaca giden yolda onun için değişilmez bir zorunluluktu. Peki ne mi istiyordu? Oktar Türkiye'yi yönetmeyi düşünüyordu ve bununla da kalmıyordu. Dünyanın zengin sayılı aileleri arasında söz sahibi olmak için de çabalıyordu. Bir yandan Mehdilik ile cemaat içine dönük bir kontrol sağlarken, diğer yandan da büyük güçlerin isteklerini yerine getirerek onlarla aynı ligin oyunculuğuna yükselmeye uğraşıyordu. Yönetme, emir verme, lider olma sevdalısıydı. Ve bu yolda ne hukuk onu engelleyebiliyordu ne de kolluk kuvveti. İktidar muhalefet ayırmadan herkesle ortak olabiliyordu. FETÖ'cülerin dört bir yandan memlekete saldırdığı dönemde Oktarcılar da bu boşluktan faydalandı ve gelişti. FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bu kez başka bir boşluk gördüler. Burada devletin bocalamasından, boşa pedal çevirmesinden belki de en çok onlar faydalandı. Diğer cemaatlerin aksine toplumdan hiç kendilerini sakınmadılar, izole olmadılar. Her gün medyada, iftarda, eğlencede veya bir etkinlikte ortaya çıktılar. Gözümüzün içine içine baktılar. Gözlerimize bakarken memleketin altından halıyı kaydırdılar. Ne yaptılarsa hep yanlarına kaldı. Yine öyle olacağını sandılar. Noktalarken, aslında henüz yolun başında olduğumuzu görüyorum. Anlatılması, yazılması, aydınlatılması gereken o kadar çok konu daha var ki. Yazılanlar birer damlacıksa yazılmayanların okyanus olduğu aşikar. Şimdilik. Karar duruşmasında tüm kamuoyunun gözü bu davadaydı. Duruşmaya girerken el sallayan Adnan Oktar mahkemenin kararından sonra gözyaşlarını tutamadı. Çünkü mahkeme Adnan Oktar'ı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, siyasal veya askeri casusluk, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım, 7 kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 27 kez nitelikli cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve tehdit suçlarını işlediğine kanaat getirerek 1075 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme ayrıca Oktar'la birlikte cemaatin kritik isimleri arasında olan Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Aylin Atmaca, Alev Babuna, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüz'üne toplamda 9803 yıl 6 ay hapis ve ayrı ayrı 400 bin lira para cezası verdi. Evet, ta en başa dönelim. Okuduklarınız ağır mı geldi? Peki sorumlusu yalnızca Adnan Oktar ve cemaati miydi? Ya Oktar cemaatinin ve başka diğer tarikatların beslendiği kanallar? Aldıkları sonsuz kredili destekler. Oktar ve müritleri durduk yere mi güç haline gelmişlerdi? 30 yıl boyunca Oktar ve müritleri tıpkı diğer yapılanmalar gibi alttan alta sağ iktidarlarca desteklendi. Oktar ve benzeri cemaatler bu iktidarlar için bir koçbaşı görevi gördü. Oktarcılar bilim ve evrim kuramı düşmanlığıyla karşımıza çıktıklarında en önce iktidarlarca sırtları sıvazlandı. 12 Eylül'le doğdular ve böyle bir karanlığın içinde yapılarına uygun şekilde geliştiler. Ve Oktar cemaatinin çakma fosil sergileri bu ülkede yıllar boyu üniversitelerde, kamu kurumlarında her türlü olanaklar seferber edilerek sergilenmedi mi? Bilimsel bir etkinlikmiş gibi pazarlanmadı mı? Ya Harun Yahya ismiyle çıkarılan yüzlerce kitap ve bu kitapların bizzat devlet eliyle yaygınlaştırılmasını nereye oturtacağız? Ayrıca Akit gazetesinden Adnan Oktar'a hem köşe yazdırdığını hem de Harun Yahya kitaplarını okurlarına yıllarca promosyon olarak dağıttığını anımsatalım. Sonra Oktarcılar bizlere A9 TV'deki kedicikleri vitrin olarak gösterdi. Her şey çok hoştu. Dans eden insanlar, güzel kadınlar, gülüşmeler, kahkahalar. Yaklaşan tehlikeyi çoğu kimse fark etmedi, zira pek çokları kediciklerin etrafında sarhoştu. Peki, Oktar cemaatine İslam davasında mücadele ettikleri için dua edenler bile yok muydu? Bakınız, Oktar'a Türk yargısı bir dur dedi, ancak bu dur çok geç gelmişti. Bu kitap noktalandığında Oktar cemaatinin davasında da karar çıkmıştı. Ancak ben bu davanın sonucuna değil, bu cemaatin köklerine odaklandım. Çünkü sonuç basit ve yanıltıcıydı. Ancak neden sonuç ilişkisi kurulduğu takdirde bu yapıyı ve Türkiye'yi anlayabilirdik. Özetle, bu kitapta yazılanları ilk kez okudunuz. Bu kitaptaki çok önemli fotoğrafların bir bölümünü ilk kez gördünüz. Tüm bunları neden mi yazdım? Hayır, yalnızca okura doğru bilgiyi ulaştırmak için değil, hayır, yalnızca meslek aşkı da değil. Hayatını cemaatler ve tarikatlar gibi yapılanmalarla mücadeleye adayan, onları deşifre eden ve bu uğurda bedel ödeyen bizden önceki ustalarımıza olan vefa borcu nedeniyle yazdım. Mürit, şeyh, şıh, kul anlayışının değil, yurttaşlık temelinde bir ülkeye ve dünyaya inandığım için kaleme aldım. Okudunuz. Sorun bu. Reçete de belli. Oktar cemaatinin otopsisini işte bunun için yaptım. Kitabın sonu. 26 Mart 2021. Sayfa 244.